Ayrım 53. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 462. Dirk Courtney kamyonun karanlık sürücü bölümünde direksiyonun başında oturuyor, planlarını bir kez daha dikkatle gözden geçiriyordu. Acele hareket etmeyi sevmezdi, planlarını dikkatli yapmaktan hoşlanırdı. Önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırmak işten değildi. Bu tür işi kendisi yapmaktan da hoşlanmazdı. Başka birini yollamak en doğru hareketti. Kişisel risklere girmezdi o, artık girmiyordu. Başka çare kalmayana kadar. Ama eyleme bu kadar az kaldığı zaman pişmanlıklara, kuşkulara yer yok demekti. Dikkatini tekrar planlarına yöneltti. Rolls'la geleceklerdi, 3 kişi olacaklardı. Çiftlik kamyonuna 50 çuval at yemi yüklemiş durumdaydı. 3 ton ağırlık. Çarpma çok şiddetli olacaktı. Daha sonra 2 şey yapması gerekiyordu. Birincisi onların öldüğünden emin olmaktı. Yanı başında kumaşa sarılı bir kurşun boru duruyordu. Kafatasını yarar, deriyi yarmazdı. Sonra generalin anahtarını almalıydı. Kasanın anahtarı da aynı anahtarlığa takılıydı. Babası öldükten sonra ceplerini araştırmak onu tiksindirmiyordu. Tek kaygısı o anahtarları bulabilmekti. Bir de arabanın alev almaması, nehre yuvarlanmaması. Eğer öyle bir şey olursa inşallah general alışkanlıklarını 20 yıldan beri değiştirmemiştir diye dua etmesi gerekecekti. Eskiden yedek anahtarı şarap mahzeninde tutardı. Şampanya şişelerinin yukarısındaki rafta. Dirk mahzende oyun oynarken çocukluğunda fark etmişti bunu. 2 kere anahtarları almış, kendi amaçları için kullanmış, sonra yakalanmadan yine yerine koymuştu. General ihtiyardı, alışkanlıklarına bağlıydı. Anahtarlar yine orada olacaktı, Dirk emindi bundan. Sonra kasa diye düşündü, 2 anahtar. İkisini de bulamazsa... Kasa eskiydi zaten, yine de kuvvet kullanmak istemiyordu Dirk. Anahtarı bulabileceğini umuyordu. Ne olursa olsun sonunda kasayı nasılsa açabileceğinden de emindi. Zabıt onun da artık yakacaktı, geriye Hobday kalıyordu. Herhalde konuk odasındaydı o, ilaçla uyutulmuş, çaresiz. Yine kurşun boru, sonra da bir parafin lambasını ters çevirmek yeterdi. Kocaman eski bir evdi, tahta kirişleri hemen alev alırdı. Hobday ölen Viking reisleri gibi cayır cayır yanardı o evde. Bu durumda tek sağ kalan Peter Boats'tu. Dirk yan gözle ona baktı. Durumu kontrol altına almak o kadar da zor değildi. Daha önce karşılaştığı 50'yi aşkın durumdan daha kötü değildi. Yalnızca hızlı, dikkatli hareket gerekiyordu. Peter'e cesaret verircesine konuştu. ''Kaygılanma, bu geceden sonra seni yepyeni bir hayat bekliyor.'' ''Seni yanıma alıp zenginliğin, kudretin yolunda yürüteceğim Peter. Bu geceden ötürü hiç pişmanlık duymayacaksın, sana yemin ederim.'' Peter'in kolunu dostça sıktı. Zaptın bir kopyası elbette ondadır diye düşünüyordu içinden. Ama zaman vardı daha. Onu bulur, bu kibirli domuzdan da kurtulurdu. Bir yıl sonra heyecan iyice yatıştığı zaman yeni bir kaza daha, her şey biterdi. ''Tabanca yanında mı?'' diye sordu Peter, korkuyla yutkundu. Dizlerinin arasında tuttu, Smith Wesson'a 2 eliyle sarıldı. ''Onu kullanacak değilsin.'' diye uyardı Dirk tekrar. Ancak son çare olarak, ''Kimsenin üstünde kurşun deliği kalmasını, sonradan onu açıklama zorunluluğu doğmasını istemiyoruz, anlıyor musun?''
''Evet, anlıyorum.''
''Sen sigortasın o kadar, son sigorta.'' Karanlıkta ta uzaklarda bir ışık parıldadı, sonra görünmez oldu, az sonra rampanın dibinde yeniden belirdi. ''İşte geliyorlar.'' dedi Dirk, kamyonun motorunu çalıştırdı. Mark direksiyonu hızla sağa kırdı, gaz pedalına basıp yere yapıştırdı. O hızla ilerleyip yaklaşan Heyula'dan önce köprünün eşiğine varmayı umdu. Arkada Ruth Courtney tiz bir çığlık attı ama Mark başardığını sandı, yeni kazandığı hızın Rolls'u ileri fırlattığını düşündü. Oysa kamyon otomobile hızla bindirdi, Mark sarsıntıyı vücudunun her kemiğinde hissetti. Önce arka tekerlerin şaftına çarptı, koca araba yana doğru kaydı. Mark'ın elleri direksiyon simidinden ayrıldı, kendisi kapıya doğru savruldu. Göğsündeki kemiklerin kuru dallar gibi kırıldığını hissetti. Rolls yerinde dönerken dünyası allak bullak oldu. Çelik çeliğe çarparken beyaz kıvılcımlar meteor kuyruğu gibi havada uçuştu. Bir sarsıntı daha oldu. Rolls köprünün yan parmaklığına tosladı. Sonra düşmeye başladılar. Karanlık boşlukta sessizce aşağıya doğru iniyorlardı. Arka kanepede Ruth Courtney hala bağırmaktaydı. Rolls bir yere çarptı, parçalanıyormuş gibi titredi. Çarptığı kayanın üstünde sıçradı. Bir kez daha boşluğa fırladı. Mark yan kapıya yapışmıştı ama bir anda kapı açıldı. Mark sapandan fırlayan taş gibi kendini boşluğa doğru uçar buldu. Aşağısında Rolls'un farlarının takla attığını gördü. Orta demirinin kayalara çarpma sesiyle inledi. Bir yandan da Rolls-Royce motorunun çalışırken çıkardığı o çılgın gürültü duyuluyordu. Mark karanlığın içinde düşerken bu düşüşün sonu gelmeyecekmiş gibi hissetti. Derken birdenbire ciğerlerindeki havayı dışarıya fırlatan bir hızla çarptı. Bir an için vücudundaki tüm kemiklerin kırıldığını sandı. Ama hemen sonra buz gibi sular onu sarıverdi. Yandaki kayalara değil suya düşecek kadar ileriye fırlamıştı. Bilincinin son tellerine sarılıp soluk almaya çalıştı. Başını su düzeyinin yukarısında tutmak için savaştı. Bir yandan akıntı onu kapmış sürüklüyordu. Parlayan kara kayalar karanlıkta insan yiyen devlere benziyorlardı. Bacakları göğsü onlara çarpıyor, buz gibi su boğazına doluyor, her soluğunda boğulur gibi oluyordu. Bir ara beyaz köpükler arasına daldı. Kalçasında derisinin yüzüldüğünü hisseder gibi oldu. Çarptığı kaya acımasızdı. Bir an sonra tekrar çarptı. İki dev kayanın tam orta yerinde buldu kendini. Tepesinde mezar taşı gibi yükseliyordu. Oraya sıkışmış dururken sular azgınca üzerine saldırmaktaydı. Avlarının ellerinden alındığına kızıyor, onu tekrar sürüklemeye çalışıyorlardı. Işık vardı ancak biçimleri ve uzaklıkları fark edecek kadar. Mark oksijensiz kalmış, çarpmalardan uyuşmuş beyniyle buna şaştı. Sonra başını kaldırdı, ıslak kirpiklerinin arasından kamyonun tam yukarıda, köprünün eşiği yanında park etmiş durmakta olduğunu gördü. Farlarının ışığı demirlere çarpıyor, yağmur altında yansıyordu. Aşağılara bu yüzden bulanık, büyülü bir aydınlık gelmekteydi. Ona ek olarak daha yakında daha güçlü bir ışık kaynağı daha vardı. Rolls-Royce'un parçalanmış şasisi kayanın dibinde yatıyordu. Yarısı suda yarısı kayadaydı, ters dönmüştü. Tekerlekleri havada çılgın gibi devir yapıyordu ama iki farı da hala yanmaktaydı. Işığı kaya duvarlara çarpıyor, ortalığı sahne projektörleri gibi aydınlatıyordu. Mark çevresine bakındı. Akıntının kendisini kayanın altına sürüklemiş olduğunu gördü. Başının üzerinde çıkıntı yapıyordu kaya. Sağ eliyle uzandı ama parmakları oraya dokunur dokunmaz bir çığlık attı, bileğini bir acı sardı. Orada bir kırık vardı. Kaygan kayalara can havliyle sarıldı. Sağ elinin parmaklarını açıp kapamak için zorlandı. Akıntı uzun süre dayanamayacağı kadar güçlüydü. Kaymaya başladığını hissetti, sürükleniyordu. Tekrar kapılacaktı sulara. Nehrin 100 metre ilerisinde suların çağlayana doğru düşmeye başlayacağını biliyordu. Sol elini yandaki kayadan çekti, kendini olanca gücüyle yukarıya fırlattı. Parmakları kayanın kenarına sarıldı, vücudu sarkaç gibi havada sallandı. Öfkeli sular dizlerine çarptı, onu koparmaya çalıştı. Yukarıda kanca olmuş parmakların tırnakları ayrıldı, altlarından kanlar sızmaya başladı. Mark ağır ağır her yanı sızlayarak dirseklerini kıvırmayı başardı. Dizlerini kaldırıp ayaklarını sudan çekti. Suyun o öldürücü gücünden kurtuldu. Bir an daha asılı kaldı, gücünün geri kalanını ve iradesini toplamaya çalıştı. Son bir hamleyle sağ kolunu kıvırıp kayanın üstüne attı, solunu hemen onun yanına getirdi. Yine dinlendi, soluk aldı, kendini yukarıya doğru binbir güçlükle çekip kayanın üzerine yüzü koyun serildi. Kör olduğunu sandı ya da ışıklar sönmüştü. Oysa karanlık yalnızca onun kafasının içindeydi. Nitekim yavaş yavaş açıldı, Mark başını kaldırdı. Suların sesi başka her sesi siliyordu. Dirk Courtney köprünün yanındaki dimdik patikadan inerken Mark ne yerinden oynayan taşları duyabildi ne de çizmelerin sesini. Gelenin o olduğunu görmek Mark'ı şaşırtmadı. Dirk Courtney'in o anda burada bulunması doğal geldi ona. Av pantolonu ve yarım çizme giymişti. Üzerinde kalın bir ceket, başında kulaklarına kadar geçirdiği yün bir başlık vardı. Dirk son 10 metrelik yolu kaya kaya inerken dengesini korumayı başardı. Bir dans sanatçısıydı sanki. Parçalanmış Rolls'un yattığı kayanın yanı başında durdu. Tüm dikkatiyle çevresine bakındı. Elindeki feneri gölgelere, kaya oyuklarına doğru tuttu. Mark kayanın üzerinde yaslanmaya çalıştı ama zaten lamba ışığı ona kadar uzanmıyordu. Dirk feneri Rolls'a doğru çevirdi. Mark duyduğu şokla inledi. General Sean Courtney'in yarı vücudu ön camdan dışarıya fırlamıştı. Sonra da araba tüm ağırlığıyla göğsünün üzerine devrilmişti. Başı hemen hemen ezilmiş gibiydi. Beyaz sakalı kan lekeleri içindeydi. Lambanın ışığında yakut gibi parlıyordu o lekeler. Dirk Courtney onun üzerine eğildi. Elini boynun yan tarafına dayayıp atar damarı yokladı. Generalin bu haline rağmen Dirk orada inatçı bir hayat kıpırtısı bulmuş olmalıydı. Başı tutup yana doğru çevirdi. Gözleri açıktı, şaşırmış gibi bakıyordu. Dirk elindeki kısa kalın çubuğu kaldırdı. Kahverengi bir şeye sarılıydı ama ağır olduğu onu tutuşundan belliydi. Mark bağırmak istedi. Boğazından çıkan uğultu suların sesi arasında kayboldu gitti. Dirk sopayı babasının şakağına, sağ kulağının tam üstüne indirdi. Kır saçların kafaya yapışık durduğu yere. Mark o darbeyi kendi ruhunda hissetti. Sonra Dirk araştıran işaret parmağını şakağa bastırdı. Kafasının parçalanmış, kemiklerin başın içine gömülmüş olduğundan emin oldu. Dirk'ün yüzü her türlü ifadeden yoksundu. Buz gibi ve uzaktı. Ama o anda Mark'a daha da korkunç gelen başka bir şey yaptı. Öldürücü vuruşundan bile daha korkunç bir şey. Yumuşacık bir dokunuşla Sean Courtney'in açık duran göz kapaklarını kapattı. Sonra tek dizi üzerine çöktü. Babasının kanlı dudaklarını hafifçe öptü. Bunu yaparken yüzündeki ifade hiç değişmedi. Dengesiz bir kafanın yapacağı bir hareketti bu. Mark Dirk Courtney'in deli olduğunu ancak o anda anlayabildi. Dirk'ün davranışı sonra hemen değişti. Elleri o yumuşaklığını kaybetti, tekrar işe koyuldu. Vücudu hafif çevirdi, deve tüyü paltonun düğmelerini açtı, şanın ceplerini araştırdı. Altın zincirin ucuna takılı anahtarlığı çekti. Anahtarları kısaca inceledi, sonra halkayı çıkarıp hepsini kendi cebine attı. Ayağa kalkıp Rolls'un arka kapısına yöneldi, kulpu tuttu, açmak için uğraştı. Kapı sonunda açıldı. Ruth Courtney'in vücudu yanlamasına Dirk'ün ayakları dibine serildi. Dirk siyah saçlardan bir tutam yakaladı, başı çekip kaldırdı, elindeki sopayı onun şakağına da savurdu. Tekrar teşhis yapmaya uğraşan doktor gibi muayene ederek kırık kemikleri yokladı. Tatmin olunca Ruth Courtney'in küçük çocuk gibi vücudunu kucağına aldı, suyun kenarına kadar taşıdı, aşağıya attı. Ruth bir anda gözden kayboldu. Karanlık akıntılar onu çağlayana doğru sürükledi. Zalim kayalar adli tabibin kafasında en ufak bir kuşku oluşmasına zaten yer bırakmayacaktı. Mark yaralarının yorgunluğunun etkisiyle olduğu yere çakılmış hiç kıpırdayamıyordu. Dirk Courtney'in eğilip babasını ayak bileğinden yakalayışını seyrederken soluk bile almadı. Dirk generalin ağır vücudunu suyun kenarına kadar zorlukla sürükledi. Mark yüzünü ellerine gömdüğünde ağlamakta olduğunu fark etti. Kuru hıçkırıklar göğsündeki kırık kemiklere büyük acı veriyordu. Başını tekrar kaldırdığı zaman Sean Courtney'in gövdesi görünürlerde yoktu. Dirk Courtney kendi yattığı yere doğru yaklaşıyordu. Dar patikayı dikkatle izlemekte, fenerin yardımıyla ağır ağır yürümekteydi. Feneri her kovuğa tutuyor, arıyordu. Mark'ı aradığı belliydi. Onun da Rolls'da olduğunu biliyordu. Çarpışma anında kamyonun farları dosdoğru Mark'ın yüzünde parlamıştı. Dirk Courtney onun buralarda bir yerde olduğunu biliyordu. Mark yan döndü, paltosunun düğmelerini açmaya çalıştı. Ama acelesinden bunu sağ eliyle yapmaya kalkmıştı. Acıyla kıvrandı. Bu kez sol eliyle düğmeleri kopararak açtı, paltonun içinden çıktı. Islak giysi her hareketini zorlaştırıyor, engelliyordu. Sonunda ondan kurtulmayı başardı. Dirk Courtney 20 metre uzaktaydı, hala geliyordu. Bir elinde fener, öbüründe o sallanan sopa. Mark kayanın üzerinde yamyazsı yapışmış durumda paltoyu yan tarafa fırlattı. Akıntının yaladığı kayaların üzerine düşmesini amaçlamıştı. Ama bunu başarıp başaramadığına bakmaya zamanı olmadı. Dirk Courtney fazla yakındaydı. Mark kayanın dibine doğru yuvarlanırken kırık kaburgalarının sancısından bağırmamak için kendini güç tuttu. Kayanın gerisinde baca gibi karanlık bir çıkıntı vardı. Fenerin ışığını önlüyordu. Mark ayağa kalktı. Dirk Courtney bir önceki kayanın oyuğunu dolanıyordu. Fenerin ışığı sıçrıyor, sallanıyor, her adımıyla titriyordu. Mark yüzünü kayaya doğru çevirdi, kendini toparladı. Biraz gücü kalmış olduğunu o zaman anladı. Öfkesi de geri dönüyordu. Göğsünde bir sıcaklık oluşmaya başlamıştı. Gücünün de öfkesinin de yeterli olup olmayacağını bilmeksizin tırmanmaya başladı. Yavaşça sakar hareketlerle yaralı bir böcek gibi ıslak soğuk kayalardan yukarıya çekti kendini. Dirk Courtney dipteki kayanın üzerine vardığı zaman Mark 7 metre yukarıdaydı. Hiç hareketsiz donmuş gibi durdu. Savunmasız hayvanın son çaresi. Dirk feneri kaldırdığı anda yakalanacağını biliyordu. Onu bekledi kurban gibi. Dirk yine dikkatli bir arama yaptı. Feneri nehrin iki yamacında gezdirdi. Tam yukarıya Mark'ın asılı durduğu yere kaldıracağı sırada gözü bir şeye takıldı. İki hızlı adım attı, kenara geldi, fenerini sulara doğru tuttu. Mark'ın paltosu kayaların birine takılmış duruyordu. Dirk diz çöktü, elini ona uzatmaya çalıştı. Mark'a gerekli olan da tam bu fırsattı. Dirk'ün tüm dikkati o paltoya yönelmişti. Ona çok yakın olan suların sesi, Mark'ın kayalarda çıkaracağı el ve ayak seslerinin duyulmasını önleyecekti. Bir daha aşağıya bakmaksızın kendini 20 metre daha yukarı çekmeyi başardı. Paltoyu o zaman gördü. Tuzağının başarılı olduğunu anladı. Dirk Courtney nehir boyunda 100 metre kadar daha uzaklaşmıştı. İlk dik kayanın kenarında duruyordu. Islak palto elindeydi. Suların belli bir noktasına bakıyordu. Fener ışığında sular kapkara, yağ gibi dümdüz görünmekteydi. Dirk Courtney paltoyu o karanlık sulara fırlattı. Kendisi bir adım geri çekildi. Sonra oracığa, kayanın üzerine rahatça oturdu. Kaya onu rüzgardan ve yağmurdan koruyordu. Sakin sakin bir proseşti, zor bir işi bitirmiş, işçi molası vermişti sanki. Herhalde Mark'ın hayatını kurtaran o küçük hareket oldu. Kibritin kükürdüğünün alevlenmesi, mavi puro dumanlarının fener ışığında belli olması, o rahatlık. Mark o anda öfkesinin yorgunluğunu da güçsüzlüğünü de yenecek kadar arttığını hissetti. İradesi onu o anda tekrar harekete geçirdi, yeniden tırmanmaya başladı. Tırmanırken ara sıra gerçeklik duygusundan kopuyordu. Bir ara içine bir rahatlık ve mutluluk sardı. Uyuyacaktı neredeyse ama kendini tam düşmeden topladı. Sağ elini isteyerek önündeki kayaya çarptırdı, o acıyla bağırdı. Ama acı deminki bilinci de geri getirmiş oldu. Soğuğun ve acının etkisiyle bilinci ikide bir uçup gidiyor, hayaller geri geliyordu. Kendini Kral Chaka'nın seçtiği adamlardan biri sandı bir ara. Chaka kapısına tırmanıyordu karanlıkta. Bozuk bir Zulu'ca konuşmakta olduğunu fark etti. Kralın tok sesi ona sesleniyor, cesaret veriyordu. Biraz daha hızlı tırmanırsa kralın yüzünü de görebileceğine inandı. Sabırsızlığından tutunduğu yer elinden kaçtı, aşağıya doğru kaydı. Düşme hızı arttı, birden kendini kayanın yüzünden uzamış o cüce ağaçlardan birinin dallarına takılı buldu. Yeniden tırmanmaya koyulduğunda Storm'un sesi geldi kulağına. O kadar net, o denli yakından geliyordu ki Mark durup yüzünü yağmura doğru kaldırdı. Oradaydı, başının üstünde uçuyordu. Öyle güzel, öyle solgun, öyle zarif. "Gel Mark," dedi. Sesi Mark'ın kafasında gümüş bir çan gibi çınlayıp yankılandı. "Gel sevgilim." Onun sağ olduğunu o zaman anladı. Soğuk bir hastane yatağında ölüyor değildi Storm, buradaydı. Acısını dindirmek için ona yardıma gelmişti. "Storm," diye bağırarak kendini yukarıya doğru attı, ileriye kapaklandı. Kayaların tepesindeki kısa otlar üzerine uzandı kaldı. Orada sonsuza dek yatmak istiyordu. Tepeye vardığından bile emin değildi. Bunun da hayal olabileceğini düşünüyordu. Belki ölmüştü. Her şeyin sonu gelmişti artık. Derken yanağında yağmur damlalarını hissetti. Kurbağaların viyaklamasını duydu, rüzgarı dinledi. Hala sağ olduğunu üzüntüyle fark etti. Acılar da hemen geri dönmeye başladı. Önce bileğinden başladı, sonra yayıldı. Mark buna dayanacak gücü olmadığını düşündü. O sırada gözünün önünde bir hayal belirdi, net şekilde. Dirk Courtney babasının vücudu üzerine eğilmiş, sopası havada vurmaya hazır. Mark'ın öfkesi onu kurtarmak üzere tekrar imdada yetişti. Mark kendini itip dizleri üzerinde doğruldu, çevresine bakındı. 100 metre ileride kamyon tam uçurumun kenarına park etmişti. Köprünün başladığı yerdeydi. Farların ışığında bir adamın durmakta olduğunu gördü. Son bir inanılmaz çabayla Mark ayağa kalkmayı başardı. Sallanarak durdu, bir sonraki adımı atmak üzere toparlanmaya çalıştı. Peter Bowles yağmurun altında tabancası yanında sallanır durumda ayaktaydı. Yağmur ince telli saçlarını ıslatmış, alnına yanaklarına yapışmıştı. Sol eliyle durmadan yüzünü siliyordu. Pardesüsünün omuzları da sırılsıklandı, ikide bir titriyordu. Bunda soğuğun olduğu kadar korkunun da etkisi vardı. Olayların girdabına kapılmış gidiyordu. Hiç kontrolü yoktu olaylar üzerinde. Dönüp duruyor, kurtulabileceği bir çıkış kapısı bulamıyordu. Avukat kafası bir yandan çalışıp durmaktaydı. Cinayete yataklık, hem olaylardan önce hem de sonra. Aşağıda kayaların dibinde neler olduğunu bilmiyor, bilmek de istemiyordu. Ama içinde yine de o olayların dehşeti ve korkusu vardı. Dirk Courtney'e gitmeye karar verdiği zaman aklından bunlar geçmemişti. Birkaç kelimeyle iş bitecek, sonra kendisinin çıkıp gitmesine izin verilecek, hiçbir şey olmamış gibi davranılacak sanmıştı. Evine dönüp karısının sıcacık yatağına girmeyi, battaniyeyi üstüne çekmeyi hayal etmişti. Bu korkulara, bu şiddete hazırlıklı değildi. Elinde silah taşıyan bu kanlı, kirli işlere göre bir insan değildi o. Cezası idam diye düşündü, bir daha ürperdi. Kaçmak da istiyordu. Ama artık kaçabileceği bir yer de yoktu. "Ah Tanrım, neden yaptım bunu ben?" diye fısıldadı yüksek sesle. "Keşke, ah Tanrım, keşke!" Çağlardır hep zayıfların kopardığı çığlıktı bu. Ama o dileğini tamamlayamadı. Hemen arkasından bir ses duydu, dönmeye başladı, bir yandan tabancasını iki eliyle kaldırarak önünde tuttu. Karanlıktan bir gölge üstüne doğru geldi. Peter Bowles bağırmak üzere ağzını açtı. O gölge kan ve çamura bulanmış bir hayaletti, suratı çarpıktı. Öyle hızlı geldi ki Peter'in çığlığı dudaklarına yükselemedi. Peter Bowles kelimelerin, fikirlerin adamıydı. Masa başlarında çalışacak, lezzetli yemekler yiyecek, yumuşak bir adamdı. Karanlıktan üzerine gelen adamsa bir askerdi.
53. Ayrımın sonu. Sayfa 470.